Alecan ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la 40 Ambar başlıyor.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programı ile yine karşınızdayız. Efendim, bendeniz Ali Can ve her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey hocamızla beraberiz. 40 Ambar programında hocamızın değerli sosyolojik verili ve özgün katkılarıyla sosyal ve kültürel ve tarihi meselelere bilinenlerden hareketle veya yeni bilgilerle yeni yaklaşımlar ve yeni yorumlar getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu gayretimizin zihin dünyamızda yeni ufuklar açmasını temenni ediyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Hocam geçen hafta sivil toplum meselesini ele almaya başlamıştık. Sivil toplum nedir? Sivil toplum, demokrasi, devlet ilişkisi, küresel siyaset bağlamında, küreselleşme bağlamında sivil toplum ne ifade ediyor? Bu konuları ele almaya çalışmıştık. Devletin iki temel özelliği olması gerektiğini, sivil toplumun gelişmesi için. Bunlardan birisinin hukuk devleti, diğerinin de sınırlı bir devlet olması özelliğiydi. Yani bir devlet içerisinde sivil toplumun neşvi nema bulabilmesi için. Diğer taraftan topluma düşen vazifeler ya da sivil topluma kaynaklık edecek toplumun nasıl bir özellik taşıması gerektiği hususunda ise genel olarak şunları paylaşmıştık hocam. Toplumsal bir farklılaşma olmalı, toplumsal bir teşkilatlanma olmalı, kendiliğinden ve iradi bir birliğin olmasını ön koşul olarak sunmuştuk sivil toplum için. Ve sonunda da yine bir otonomileşme, kendiliğinden iş yapabilir, hatta bir takım devlet üzerinde denetleme mekanizmaları oluşturan bir yapıya dönüşmeli sivil toplum demiştik. Hocam bu haftaki bölümümüzde de ben genel olarak sivil toplum ve İslam ve sivil toplumun İslam dünyasında, İslam coğrafyasında, özellikle Osmanlı coğrafyasında temsil edildiği formları, müesseseleri bir yeniden bir bakışla ele alalım istiyorum. Hocam şöyle bir başlangıç yapacağım ben müsaadenizle.
Estağfurullah.
Şimdi sivil toplum ve İslam denildiği zaman çok farklı görüşler var. Mesela laikliğin sivil toplumun gelişmesi için gerekli bir şart olarak
görenler var.
Laikliği böyle görenler var. Bunların gerekçeleri de şu, inananların oluşturduğu bir üst kimliğin, bir cemaatin, bunu ümmet olarak da nitelendirebiliriz. Bundan bağımsız hareket edemez inananlar, inanan bireyler bundan hareket edemezler. Sivil toplumu oluşturan aracı kurumların yapı taşları haline de gelemezler diye bir eleştiri var.
Tek gidelim mi bunlar üzerinde?
Olur hocam. Yani bu özellikle Ali Yaşar Sarıbay, Sarıbay'ın böyle bir görüşü var. Yani gerçekten hocam bu tür İslami sivil toplum yapıları na biz yani katıldığımızda sivil toplum olarak otonomluğumuzu kaybediyor muyuz? Özelliğimizi kaybediyor muyuz hocam? Yani İslam sivil topluma karşı mıdır hocam? Sivil anlayışa karşı mıdır?
Şimdi tabii bu çok organikçi bir toplum okumasıdır. Yani Durkheim'in toplumu organik bir bütün olarak tanımladığını görüyoruz Batı sosyolojisinde. Dolayısıyla Ali Yaşar Sarıbay hoca da bundan ilham alarak ümmet toplumu deyince kendi içinde bütünleşen ve bu bütünlük içinde hiçbir farklılığa, çeşitliliğe yer vermeyen bir toplumsal düşünce diye algılıyor. Ve buna göre de diyor ki sivil toplum demek işte farklılıklar, çeşitlilikler buna yer vermez. Bu çok yanlış bir okuma biçimidir. Çünkü bizim İslam düşüncesinde toplum tasavvuruna baktığımız zaman ideal olan toplum Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de insana vaaz edildi diyor. Diyor ki vasat ümmet diyor. Vasat ümmet nedir? Bu peygamberimiz tarafından realize edilmiş, ortaya konulmuş. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman toplum kavramı ile ilgili, Müslümanların toplumsal halde yaşaması ile ilgili çeşitli kavramlar kullanılıyor. Örneğin millet deniliyor. Örneğin işte kavim deniliyor. Ve benzeri işte Müslüman olmayanlara ehli kitap deniliyor. Bütün bu farklı kavram kullanımları aslında ümmet toplumunun kendi içinde bir çeşitliliği ve çoğulculuğu yansıttığını gösteriyor. Ehli kitap dediğimiz zaman işte vasat ümmet içinde yaşayan bir topluluk demektir. Onun varlığını tanımak demektir.
Evet.
O zımni hukuk dediğimiz şey veya işte ehli kitap ve diğer çeşitli topluluklara baktığımız zaman Şehristani'nin sadece dinler tarihi kitabına baktığımızda birçok topluluğun itikaden reddedilmesine rağmen, İslam dışı görülmesine rağmen sosyolojik olarak o reddedilmiyor. Sosyolojik olarak o tanınıyor. Onun hukuku vardır. Onun sınırları vardır. Onunla belli bir saygı çerçevesinde ilişkiler vardır. O nedenle biz İslam düşüncesine ve bu düşünce paralelinde ortaya çıkan toplum pratiğine baktığımız zaman organik bir toplum yoktur. Orada kendi içinde bütünleşmiş, farklılıklara yer vermeyen Durkheim var ya, organik bir toplumsal düzen yok. Bunun yerine tam tersine içinde farklı inançların, farklı toplulukların, farklı kabilelerin, farklı beldelerin, farklı yönetim tarzlarının, farklı meliklerin olduğu çok zengin, çok çeşitli bir toplumsal dünyayla karşılaşıyoruz. Burada bir defa ciddi yanlış bir okuma var. Böyle baktığımız zaman İslam toplum düşüncesi bütünüyle politik politik tahayyül, politik irade, devlet tarafından mahsedilen, yönlendiren, dizayn edilen bir şey de değil. Tam tersine melikler, sultanlar, tarihsel pratiğine diyoruz. Ya da peygamber dönemindeki işte Hazreti Peygamber'in idaresi, Hulafa-i Raşid'in dönemine baktığımız zaman, oradaki siyasi tarzlara baktığımız zaman, bunlar bütünüyle toplumu mahveden, yutan, farklılığına yer vermeyen temsiller ortaya koymuyorlar. Tam tersine birçok farklı görüşlere, farklı topluluklara, farklı temsillere imkan veriyorlar. Hazreti Peygamber döneminde bunun pratiğini görüyoruz. Yani mesela işte Medine vesikasında bunun pratiğini görüyoruz. Veya işte kölelerle, kadınlarla, ensar, muhacir, yerleşik ve göçmenler kategorisine yer alan topluluklarla farklı biçimlerde farklı ilişkilerin kurulduğunu görüyoruz. Hulful Fudul cemiyeti, Hulful Fudul topluluğu, community'yi biliyoruz. Ve peygamberimiz bu günümüzde de olsaydı yine ben ona katılırdım. Oranın bir üyesi olurdum diyor. Hulful Fudul İslam itikadı üzerine kurulan bir topluluk değil. Ama bu topluluğun ana özelliği var. Nedir? Değil mi? Hayırda, doğruda, güzellikte beraber olmak. Buna katılan kişilerin din, mezhep itikadına bakılmaksızın o topluma bir fayda, bir hayır, bir güzellik sağlıyorsa,
adalet ve hakkaniyet sağlıyorsa
orada olmak. Nitekim biz biliyoruz Mekke döneminde Hazreti Peygamber Muhammedül Emin olarak tanınıyor ve birçok insan bunu duyuyor ve dışarıdan gelenler bile geliyor ve Hazreti Peygamber'e gidiyor, ondan sorununu çözmesi için yardım istiyor ve Peygamberimiz de yardım ediyor bu konuda. Böyle de bir aktörel kimliği var. Dolayısıyla bu yanlış bir tez. İslam ve sivil toplum ilişkilerine hem teorik hem de pratik olarak baktığımız zaman bu iki alan arasında olumlu bir ilişki vardır. İslam bir din ve bu din yeryüzüne geldiği zaman çeşitli kurumlarla, çeşitli aktörlerle, çeşitli pratiklerle, mezheplerle açılıyor, çoğalıyor, genişliyor, dünyada insana bir hayat sunuyor. Bunun içinde de dediğimiz gibi sivil toplum dediğimiz şey politik, yukarıdaki politik iradeden bağımsız olan, toplumsal düzlemde var olan, çeşitli temsilleri içinde taşıyan alan demektir sivil toplum. İslam buna neden yer vermesin ki? Tam tersine İslam toplumsal alanı politik olarak tümüyle düzenlemeyi öngören bir din değil. İslam tam tersine gündelik yaşamla ilgili insanı, hayatını düzenlemeye çalışırken İslam'ın içinde yer almayanlara da belli bir saygı gösteren, bunun hukukunu ortaya koyan bir din. O nedenle İslam dünya görüşünde ve İslam'ın dünya görüşü doğrultusunda Müslümanların tarihi içinde oluşturdukları İslam toplumlarında baktığımızda orada sivil toplumun belli özelliklerini rahatlıkla görebiliyoruz. Elbette bu modern dönemdeki bir sivil toplum düzeyini yansıtmıyor. Ama kendi tarihi dönemi içinde çeşitli hareketler, çeşitli tarikatlar, çeşitli toplumsal gruplar, Müslüm, gayrimüslim, bunlar faaliyetlerini sürdürüyorlar. Aileler olarak, tüccarlar olarak, pazarlar olarak, sivil toplum alanı aynı zamanda işte bu bahsettiğimiz şeylerdir. Pazarlar mesela, panayırlar en önemli alanlardır. Panayırlar sadece insanların maddi ihtiyaçlarını aldığı veya maddi ihtiyaçları olanlara bir şeylerin götürüp sattığı bir yer değil. Panayırlar cahiliye döneminde de biliyoruz değil mi? İnsanlar gelip orada şiir okuyorlar, kültür faaliyetlerinde bulunuyorlar. Farklı kabileler, farklı topluluklar, dinler birbiriyle tanışıyor. Bunlar daha sonraki dönemde de devam ediyor. Panayırlar Osmanlı tarihine de baktığımız zaman Tebriz'den kalkıp işte Balıkesir'de meşhur bir şey var. Osmanlı döneminde kurulan büyük bir pazar vardır. Gönen'de.
Evet,
Gönen diye bir ilçesi var.
Evet.
Dolayısıyla hala bugün pazar yeri adıyla anılan yerler var. Burada ciddi bir sirkülasyonun, bir hareketliliğin olduğunu görmekteyiz. Bu bir sivil alandır. Mesela pazar bağlamında ticaret konseptinde yürüyen ama sadece ticaretle de sınırlı olmayan bir sivil alanın varlığı söz konusu.
Evet. Hocam şimdi tabii sivil toplum bir batı rüyası şeklinde tezahür ettiği için sınırları da yine batı ile sınırlı bir gerçeklik olarak da algılanıyor. Evet. Şunu da biraz açabilir miyiz hocam? Şimdi tabii bu laiklikle beraber Müslüman toplumun devletle, devletin kullandığı güçle sorumlu bir ilişkisi ortaya çıktığı bir gerçek. Evet. Sanki ben burada şunu da algılıyorum. Yani devlet, sivil toplum aslında devletin karşısında olmak değil, devletin dışında olmak manasına geliyor. Evet. Fakat bu laikliğin oluşturduğu problemli alan bir şekilde bu İslam toplumunu sanki devletin karşısında konumlandırdı. Bunu nasıl...
Bu çok önemli bir şey.
Yani devletin karşısında olmakla devletin dışında olmak açısından baktığımız zaman evet. Hocam konuyu nasıl
şimdi
değerlendirirsiniz?
Ömer Lütfi Barkan'ın çok önemli bir makalesi var. Örfi hukuk ve şer'i hukuk konseptlerinden hareket ederek Osmanlı toplumunda din-devlet ilişkilerini açıklayan çok önemli bir makale bu. Oradan yola çıkarak baktığımız zaman Osmanlı toplumsal dünyası bir Müslüman toplumda din-devlet ilişkileri aslında bu iki kavramla yürütülüyor. Bu bize politik toplum ve sivil toplum ilişkisini de çok iyi anlatıyor. Bir örfi hukuk. Örfi hukuk daha çok devletin nesnel olan siyasi kurallarını temsil ediyor. Bazıları buna sultanın kuralları deniyor. Bazen buna kanunnameler deniyor. Bu daha çok devlet alanıyla, nesnel siyasal alanla ilgili. Bir de şer'i hukuk vardır. Şer'i hukuk ise işte aile, miras, eğitim, yargı ve diğer alanlarla ilgili olan, doğrudan İslam'dan ilham alan, ona göre insanların gündelik yaşamını da bir şeyler vaz eden, düzenleyen bir alan. Şer'i hukuk alanı sivil alandır. Örfi hukuk alanı ise politik alandır. Bu iki alan arasında bir denge var Osmanlı'da. Din-i devlet o nedenle denmiş. Din-i devlet alanı genellikle birbiriyle uyumlu yürüyen bir alandır. Birbirine karşıt, birbiriyle çatışan, birbiriyle rekabet eden değil. Ama Avrupa siyasal tarihine baktığımız zaman tam tersine kilise uzun süre devlete, politik alana egemen olmuştur. Ve daha sonra politik alanla egemen olduğu için toplumu da yutmuştur. Katolik sizm teolojisiyle, kurumlarıyla Avrupa toplumunu her açıdan dizayn etmeye çalışmış. Dolayısıyla sivil farklılıklar, çeşitliliklere vesaire yol vermemiştir. Katolik kelime olarak evrensel demek. Evrensel olan aktör, evrensel olan kurum, evrensel olan teoloji, bunun dışında yer alanlar sapıktır ve öldürülmeyi, yok almayı hak ediyorlar. Biz ehli batıl diyoruz ama ehli batıl dediklerimizi hiçbir zaman yok etme gereğini duymamışız.
Yani hocam İslam şimdi çok böyle oradan, merkeziyetçi.
Oradan geleyim buraya. Evet yani Avrupa'da bunu aşmak için modernleşmeyle birlikte de politik alan sivil alanla aralarını açmak istemiş. Sivil alan kendi özgürleştirmek istemiş. Sivil alanın var olabilmesi için politik alana ve onu temsil eden devlete işte ve bir dönem din kiliseye karşı muhalefet etmiş. Muhalefet değil, savaşmış, çatışmış, meydan okuyormuş. Dolayısıyla sivil alanla politik alan arasında Avrupa tecrübesinde çatışmacı, meydan okuyucu bir ilişki tarzı var. Bizde böyle bir ilişki tarzı yok ama bizde sorun ne zaman çıktı? Bizde de modernleşmeyle beraber örfi hukuk sekülerleştikçe Cumhuriyet döneminde şer'i hukuku kaldırıyor ve dolayısıyla toplumsal alanın tümüne hükmetmeye başlıyor. Ve hükmettiği zaman da artık toplumsal alanı mahsediyor, sivil alanı mahsediyor. Dini devlet dengesi bozuluyor. Bu işte laiklik bunu meşrulaştıran bir söylemdir Türkiye'de. Devlet aslında bütün toplumsal alanı yutuyor ve laiklik aracılığıyla diyor ki bu benim yaptığım doğrudur. Ve laiklik bunun savunusu oluyor. Oysa Avrupa'da laiklik tam tersine sivil alanın özgürleşmesi için kullanılan bir argümandır, bir yöntemdir aslında. Yani böyle ciddi bir farklılık var yani bizim gözlemleyemediğimiz.
Yani hocam biz şunu da biliyoruz değil mi? Yani İslam'ın böyle katı, merkeziyetçi, otoriter, totaliter bir devlet geleneği öngörmediğini de bildiğimiz için aslında sivil topluma çok müsait İslam toplumunun yapısı.
Tabii yani teorik olarak mesela sultanizm diyebileceğimiz siyasal teoriler İslam tarihinde üretilmiş olsa bile onlar sarayla sınırlı olan şeylerdir, pratiklerdir. Yani saray ben siyaseti tek başıma dizayn ederim, bunu kimseyle paylaşmam, buna katılıma da izin vermem. Ama onun dışında toplumdaki medreseler, tekkeler bağlamında süren işte eğitim faaliyetleri, edebiyat faaliyetleri, kültür faaliyetleri, iktisadi faaliyetler, pazarlar bunlar saray tarafından dizayn edilen, çok derinlemesine denetlenen yapılar değil. O nedenle saray düzeyinde siyaseti tek başına yürütüyor ama siyaset o zaman bugünkü gibi her şey demek değil. Toplum kendi gündelik yaşam sorunlarını kendi aktörleriyle mahallesindeki, kentindeki külliyeler, dergahlar, medreseler, şifahaneler vesaire bunlarla çözmeye çalışıyor zaten. Çok fazla devlete ihtiyaç duymuyor. O nedenle İslam toplumu dediğiniz gibi bizim tarihsel pratiğimiz sivil toplum anlayışına çok daha uygun böyle baktığımızda. Ama biz onu bütünüyle Avrupa tecrübesi olarak değerlendirip oradan bakarsak o zaman sorunlar çıkar. Ki Avrupa zaten o tecrübeyi 18. yüzyıldan sonra ciddi anlamda eleştiriyor. Bu mutlakçı devlet, her şeye karışan, her şeye böyle sızan devlet anlayışını reddetmek üzere sivil toplum teorileri gelişiyor. Daha önceki programımızda söylediğimiz gibi. Bizde ise tam modern dönemde bu sorun ortaya çıkmış. Bugün de mesela Orta Doğu İslam toplumlarına baktığımızda benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani toplumu bütün boyutlarıyla denetlemek, yönetmek isteyen bir siyasi iradelerle karşılaşıyoruz. Ama bunlar hakikaten önemli ölçüde modern dönem İslam toplumlarının sorunudur. Tarihsel geleneğimizde ortaya koyduğumuz tecrübelerimizi yansıtmıyorlar. Osmanlı toplumuna baktığımızda mesela orada özellikle dergahlar, tekkeler, zaviyeler sivil toplum dediğimiz şeyi çok iyi temsil eden yapılardır. Toplum kendisini eğitmek için, geliştirmek için, dayanışma içinde olmak için illa da politik merkeze ihtiyaç duymuyor. Mahallesinde, kentinde, çevresinde bu birlikler içinde sanatlar öğreniyor, okuma yazmayı öğreniyor, ilim sahibi olabiliyor, bir takım hayır faaliyetlerini yürütüyor, İşte bu bir toplumun kendi sorunlarını kendi çözmek üzere geliştirdiği yöntemlerdir bunlar. Bu sivil toplumdur yani. Sivil dediği politik toplumdan bağımsız, kendi içinde işleyebilen toplum yapısıdır. Ama dediğiniz gibi bu sivil toplumun varlığı politik topluma karşıt bir biçimde kurgulanmaz, yapılanmaz bizde. Devlet karşıtı olarak kendisini var etmez, kendisini var etmeye çalışır, temsil etmeye çalışır.
Evet.
Devletle de belli bir denge içinde bunu yürütür. Evet. Dini devlet demişiz o nedenle. Aslında devlet orada politik olanı, din de burada sivil olanı temsil ediyor Osmanlı formülasyonunda.
Evet. Hocam yani kısaca şunu söyleyebiliriz bu programımızın ilk bölümünde geldiğimiz netice itibariyle. İslam toplum yapısı sivil toplum oluşturmaya, sivil toplumu temsil edecek teşkilatlanmalara müsait bir yapı. Değil mi
evet,
hocam?
Kesinlikle.
Yani hem toplumsal farklılaşmaya açık hem de toplumsal kesinlikle katılıma açık bir toplum yapısı var İslam'ın. Yani hocam biz genel manada sivil inisiyatifi toplumun kendine ait işlevlerini devlete bırakmadan kendisinin yürütmesi şeklinde ele alacaksak İslam tarihinde az önce örneklerini verdiniz. Osmanlı tarihinde inşallah programımızın ikinci kısmında konuşacağız. Bu düzenlemeler güçlü bir sivil gelenek olarak bulunuyor.
Evet.
Hocam kısa bir ara verelim şimdi. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir ara veriyoruz. Programımızın ikinci bölümünde genel olarak sivil toplumun İslam toplum yapısı geleneğinde hangi müesseselerle, hangi teşkilatlarla temsil edildiği konusuna değineceğiz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programıyla karşınızdayız. Bugünkü programımızın ilk bölümünde sivil toplum ve İslam bir arada olabilir mi? İslam toplumlarında sivil toplum gerçekliği, teşkilatlanması, mümkün olabilirliği konusunda konuştuk. Ve geldiğimiz netice itibariyle İslam'ın temelinde bir sivil bir anlayış bulunduğunu, katı merkeziyetçi, otoriter veya totaliter bir devlet gayesiyle ortaya çıkmadığını İslam'ın. Dolayısıyla kişinin, bireyin kendisini ifade edebileceği bir yapıyı ortaya koyabileceği sonucuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi hocam bu bölümümüzde biraz geleneğimizdeki sivil toplum formları üzerine konuşmak istiyorum ben. Hocam Osmanlı toplumunun tarihsel özgeçmişine baktığımız zaman sivil topluma temel teşkil edecek hangi unsurlar vardır? Hangi teşkilatlanmalar ortaya konmuştur?
Aslında Türkiye'de sivil toplumla ilgili ilk defa makale yazan Şerif Mardin hocamız. Ve Şerif Mardin bu konu üzerinde dururken Osmanlı vakıflarına, Osmanlı tarikat ve dergahlarına işaret eder. Ve hakikaten daha sonra yapılan çalışmalara baktığımız zaman da bunu daha bariz bir biçimde görürüz. Örneğin vakıflara baktığımızda Osmanlı mülkiyetinin üçte birisi vakıflardan oluşuyor. Bunun %64'ü hayri vakıflardan oluştuğunu görüyoruz. Hayri vakıflar kendilerine bütünüyle toplumsal hizmetlere adayan vakıflardır. Bir açıdan bunlar doğrudan sivil toplum çalışmalarını temsil ediyorlar. Bu vakıflarda önemli ölçüde mesela kadınların da yer aldığını görmekteyiz. Kadın adlarıyla yapılan kadınların işte vakıf kurumlarında yer aldıklarını da görüyoruz. Temsil edildiklerini de kendi tarihi açısından önemli bir şey bu. Bugünkü gibi çok modern eşitlikçi anlayışa oturmasa da o dönem için hakikaten önemli. Ve mesela bu toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan bu vakıflardan sadece bir tanesini örnek vermek istiyorum. Sikaye denilen bir vakıf tarzı var. Sikaye yolda geçenlere yazın suyu soğutarak sunan bir çeşme tarzı.
Evet.
Yani işte bunun dışında işte kuş evlerini biliyoruz, sadaka taşlarını biliyoruz. Bu kadar geniş bir yelpazeye hitap eden bir şey yani. Sadece sağlık veya sadece yoksulluk sorunlarını çözmek için mahallede hitap edilen yapılar değil. Külliyeler bunu bir kompleks içinde temsil ediyorlar. Mahalle külliyeleri var. Mesela Bayrampaşa Külliyesi İstanbul'da Haseki'de bir Haseki Mahallesi'nin mahalle külliyesi. Ama o külliyeye baktığınız zaman oranın eğitim işte ihtiyacını karşılayan Sıbyan Mektebi vardır, medrese vardır. Dergahı vardır aynı zamanda irfan yönüne.
Şifahane vardır.
Var. Şifahane var. Kütüphanesi var, kitaplığı vardır. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde sağlık, eğitim, yoksulluk, irfan bir mahallenin ihtiyaç duyduğu var olması için temel şeylere hitap eden, bu hizmetleri üreten, bunları sunan ve buradaki aktörlerin işte hocaların, şeyhlerin, ulamadan insanların mahalleyle hemhal olması suretiyle oraya ciddi bir anlam kattığını görüyoruz. Yine çok enteresan bir biçimde bir mahalle diyorsunuz, küçük bir şey, orayı incelediğim için söylüyorum. Bir bakıyorsunuz işte bilmem ne Rumi, ne Erzurumi, Mısri, yani işte Rumi bölgeden gelen, Mısır'dan gelen, Erzurum'dan gelen, dolayısıyla bir küçük mahalle, o dönemin şartlarına düşünün. Osmanlı coğrafyasından birçok alimin, irfan ehlinin gelip gittiğini, dolayısıyla kendi birikimleriyle oraya geldiklerini görüyoruz. Böyle de bir şey var, bir kendi içine kapalı yapılar da değil bunlar. Bütün Osmanlı kentlerinde, mahallelerinde bunları görmek mümkün. Tekke ve zaviyeleri görüyoruz. Mesela Bayramili tarikatının Ankara'daki tarım çalışmalarını, zanaat çalışmalarını, yine dergahlar, Mevlevi dergahlarının müzik, edebiyat, şiir, biz divan edebiyatı, biz Türkiye'de Mevleviliği çıkardığımız zaman, yok saydığımız zaman divan edebiyatından bahsedemeyiz. Musiki'den bahsedemeyiz. Bestekarlıktan bahsedemeyiz. Böyle bir şey yok olur yani. Edebiyatımız denen bir şey yok olur. Bunu birçok alanda görmek mümkün. Toplumsal dolaşımda yer alan entelektüel sermayenin gezmesinde, üretilmesine yer alan istasyon görevi gören dergahlar ve zaviyeler var. Mesela İstanbul'da yine Özbekler Tekkesi veya işte Hint Tekkesi veya Şazili Tekkesi. Yani efendim işte Hindistan'da, Afrika'da, İslam dünyasının farklı coğrafyasında yer alan, ticaretle uğraşan, ilimle uğraşan, başka faaliyetlerde bulunan insanların gelip gittiği, konuk olduğu, yatıp kaldığı, sadece yatıp kalkmak değil. Bunlar bilgileriyle geliyorlar, ticari birikimleriyle geliyorlar. Sosyal bir ağ meydana geliyoruz. Ağ toplumu diyoruz bugün sosyologlar, bugünkü toplum için kullanıyorlar. Ağ toplumu bugün belirgin ama öteden beri var, bir ağ var yani İslam dünyasında. Bunlar uluslararası böyle bir ağ, entelektüel ağ oluşturma, ticari ağ oluşturma işlevleri var. Ahilik sistemini biliyoruz. Ahilik tam da bir insanın belli bir adab ve usup içinde bir zanaat sahibi olmasını sağlıyor.
Meslek ahlakı almasını sağlıyor.
Meslek sağlıyor. Meslek kavramı o kadar enteresan ki ben şimdi meslek kavramı akşam Kamusi Türkiye baktım yani tevafuk işte. Meslek sadece bir iş, bir alanla ilgili bir hayatının geçimini sağlamak için bir iş edinmeyi öğrenmek değil. Meslek seyri suluk diyoruz. Suluk kelimesinin kökeni, zaten meslek kelimesinin kökeni suluktan geliyor. Yol demek, tarz demek, anlayış demek. Dolayısıyla ahilikte siz hem geçiminizi sağlayacak bir iş ediniyorsunuz, hem de bir ahlak, bir adab, bir tarz ediniyorsunuz.
Bir seyri sülüğü var yani.
Evet, bir seyri sülüğü var. Şimdi bugünküler demek ki meslek değil. Hakikaten yani biz bugün meslek sahibi olmuyoruz aslında. Çünkü dünyevi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere kazandığımız o işte bir muhabbet, bir tarz, bir yaklaşımla, bir adapla onu edinmiyoruz. O nedenle iyi öğretmen olamıyoruz, iyi akademisyen olamıyoruz, iyi tüccar olamıyoruz. Yani kendimizle barışık, insanlara muhabbetle bunları yansıtacak bir tarz kazanamıyoruz. İşte ahilik bunu sağlıyor. Törenleriyle, ahlaki öğütleriyle,
her mesleğin hocam orada bir piri var, evet. Ve o pir etrafında bir takım ahlaki öğretiler de o meslek erbabına sürekli anlatılıyor, telkin ediliyor.
Evet.
Yani gerçekten tam bir seyri sülük yaşatılıyor.
Seyri sülük yaşatılıyor. Şimdi bunu devlet yapmıyor yani. Bunu insanlar kendi inançlarıyla, kendi gayretleriyle, kendi imanlarıyla, tecrübeleriyle, o tarihin imkanlarıyla birleştirmişler. Böyle tarzlar geliştirmişler. İşte bu bir sivillik durumudur yani. Politik alana illa hadi devlet gelsin bizi kurtarsın, bize yapsın, yerimizde oturup onu bekleyelim. Böyle bir tutum yok yani. Ahi Evran Kırşehir bölgesinde bunu ilk defa yapıyor. Bugün de yine Türkiye kendi tarihiyle muhabbetleştiği, barıştığı zamanda yine yerli sermayenin, Anadolu sermayesinin Kayseri bölgesinde gelişmesi de tesadüfi değil yani belki de. Bununla da bir irtibatı var yani.
Evet hocam, ilginç bir şey daha var. Bugünkü meslek odaları da tamamen politize olmuş durumda. Belki evet. O günkü loncanın, ahiliğin tam bir iz düşümü değil belki. Bugün işte bir takım meslek odaları var Türkiye'de ama bakıyoruz ahlaktan yoksun oldukları gibi tamamen de politize olmuş durumdalar. Yani bir nevi devlete karşılık söz konusu. Devletin karşısında bir tutum takınma söz konusu. Halbuki sivil inisiyatif ya da sivil toplum devletin dışında olan dedik biz, değil mi hocam? Yani
tabii,
karşısında olan değil.
Şimdi Sanayi Ticaret Odası kurulduğu zaman işte diyelim tüccarların hepsi oraya üye olmak zorunda. O bunu biliyor. Bu kadar tüccar var, şu kadar para gelecek.
Aidat ödemek zorunda.
Bu kadar kişiye hitap edeceğim. Ben bu kadar kişiyi temsil ediyorum. Onun üzerine siyasi pazarlık yapıyorum. Onun üzerine bilmem ne yapıyorum. Bu güdülerle hareket edildiği zaman bu sivil olmaz. Yani. Çünkü oraya gelen insanlar gönüllü olarak kaydolmuyorlar. Zorunlu olarak kaydoluyorlar. Ahilik teşkilatına giren insanlar veya dergaha giden insanlar gönüllü olarak gidiyorlardı.
Hocam şeyle de alakalı.
Alternatifler de vardı. Evet, yani Sanayi Ticaret Odası bir tane. Devlet demiş ki sen Sanayi Ticaret Odası'sın, buradaki esnaftan para alacaksın. Büyük bir güç. Dergahta böyle yoktur yani. Gönüllü olarak insanlar geliyor, sanat erbabı, musiki erbabı, iman erbabı vesaire öğreniyor. Alternatif sanayi ticaret odalarının olması lazım Türkiye'nin bundan çıkması için.
Hocam bir de yani hak arayışı üzerine kurulu bir sivil toplum mantığı da var Türkiye'de. Yani sendikalar mesela bunun üzerine kurulu. Bu hak arayışı da belki de işte bu modern zamanların bir açmazı, o aşırı bireyselleşmenin getirdiği. Yani sadece kazançla, bir takım maddi kazanımlarla eşdeğer tutulan bir şey hak arayışı, değil mi? Yani bugün sendikalara bakıyoruz biz, yaptıkları çok, sendikaların içerisinde bulunmadık. Belki çalışmaların
İyi
tam manasıyla.
İyi ki sendikalar bitti bence.
Yani sadece senenin belli dönemlerinde işte işçilerin, memurların maaşları hususunda devletle pazarlık yapan kurumlar haline gelmiş bulunuyorlar. Bu sanki böyle kişilerden, bireylerden kurumlara, kurumlardan da bireylere akan bir anlayış gibi geliyor. Yani sadece o kurumlarla alakalı bir şey değil de o modernizmin bireyi aşırı şekilde küçültmesi, bir takım nefsi isteklere hapsetmesinin bir sonucu herhalde. Kimse artık hocam bir şahsi tekamül peşinde, bir ahlaklanma peşinde, bir kemalat peşinde değil. Herkes bir şekilde en son neticeye bakıyor. İşte ay sonunda alacağı miktara, tutara, ücrete yoğunlaşmış durumda. Belki bu istismar ediliyor kurumlar tarafından. Fakat bunu isteyen bir şekilde de birey.
Evet.
Değil mi hocam?
Yani şimdi mesela sendikaların saygınlığından bugün bahsetmek mümkün değil. Bir defa sendikalar saygınlıklarını kaybetmişlerdir. Sendikaları temsil eden aktörler biraz hak arayıcısı, birer pir olmanın ötesinde siyasi partilerin genel başkanları gibi var oluyorlar veya bizim geçmişimizde birer ağa gibi davranıyorlar. Dolayısıyla daha yani iktidarı, politik şeyi toplum nezdinde temsil ediyor. Politik gücü temsil ediyor. Yani politik güç değil ama bir güç temsil ediyorlar. işçilerle oluşturdukları bir güç ve bu gücü gidip siyasi çevrelerle ve diğer yerlerle pazarlık konusu yapıyorlar. Sendikalar Türkiye'de de dünyada da artık itimadını kaybetmiş yapılardır. Sanayi ticaret odaları da öyle. Dolayısıyla daha böyle sahih olan, toplumun geleneğinde yüzyıllarca süren, insanların gönüllü olarak katıldığı, kendisine belli bir meşrebe, belli bir muhabbete göre hissettikleri, paylaştıkları, eşitlikçi, katılımcı ilişkilerin olduğu ortamlara yöneliyorlar insanlar. Sendikalar da bunları artık bugün karşılamıyorlar. Bütünüyle dediğiniz gibi materyalist, maddeci, çıkarcı bir boyutu temsil ediyorlar. İnsanın maddi ihtiyaçları var, doğru, ama insan maddeden ibaret değil. Yani dün bir bakanımızın söylediği gibi güzel ifade etti. İnsan diyor, akıl, kalp ve karından oluşur diyor. Yani karın kısmı bir boyut. Diğer iki boyutu var. Akıl ve kalp boyutu. Dolayısıyla diğer bizim tarihimiz içindeki sivil toplum olarak değerlendirebileceğimiz yapılar bizim kalbimize ahenk veren, bizim aklımıza ahenk veren yapılardır. Meslek kazandırırken onu da düşünüyorlar. Ona da bir tekamül içinden geçiriyorlar. Sadece işte çıraktan usta olurken o meslekle ilgili olmuyorsun. Kalp ve ruh olarak da, akıl olarak da ustalaşıyorsun. Bu açıdan da daha bir insan kendisiyle, çevresiyle, dünyasıyla mutlu bir ilişki kuruyor aslında. Biz maddi ilişkilerimizi, ihtiyaçlarımızı karşıladıkça bunlara daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye bugün dünyada, Avrupa'da da Mesnevi'nin daha çok okunması, tasavvufa daha çok yönelmesi insanların, bu aslında akıl ve kalp açlığının göstergesidir. Sivil toplum alanında işte bunu devlet değil, devlet eğitim faaliyetlerini ne kadar yapmalı tabii yani. Ama bu bahsettiğimiz insanın ihtiyaç duyduğu tekamül yönünü daha sivil olan kurumlar, daha kardeşlik ilişkisine, daha ahilik ilişkisi içinde, daha samimi ilişki içinde, duygularla paylaşılarak bu eğitimler verilebilir. Bunu da ancak bu yapılar sağlayabilir. Devlet doğrudan yapmak yerine bence bu yapılara belli ölçülerde destek vermeli, fon sağlamalı. Çünkü bunu yapmadığı zaman işte uyuşturucu bağımlılığı Türkiye'de gittikçe artmaya başlıyor gençlik arasında. Şiddet eğilimleri gençlik arasında Gezi Parkı'nda gördük, artmaya başlıyor. O nedenle bizim bu sivil yapılarımızın ihya edilerek, modern zamanın idrakine de hitap ederek sivil ruhlarıyla yeniden var olmaları gerekir. Laisizm okuması yanlış bir okumadır. Efendim, dinle ilgili olan cemaatler, tarikatlar, sivil toplum sayılmaz yaklaşımı yanlış bir yaklaşım. 2005 ya da 2006, net hatırlayamıyorum, sivil toplum çalışmalarıyla otorite oluşturan John Keane İstanbul'a geldi. Çeşitli gazeteciler, akademisyenler vardı. Yasin Aktay, Şahin Alpay gibi isimler. Orada Şahin Alpay doğrudan sordu. Sivil cemaatler sivil toplum mu diye. O da dedi ki, öyle laik kurumlar vardır ki sivil toplumla alakası yoktur. Öte yandan dini kurumlar öylesine olur ki sivil toplum olur. Yani sivil toplum olmanın ölçüsü seküler veya dinsellik değil. Bunun yerine sivilliktir.
Otonomileşmesidir.
Evet, orada gönüllü esasına dayanması, katılım esasına dayanması, orada apolitik olması, bunlar önemlidir.
Evet.
Bunlar olmadıktan sonra seküler veya dinsellik tek başına ölçü değil yani. Onun evet. Sivilliğinde.
Hocam çok teşekkür ederim. İki programdır sivil toplumu konuşuyoruz. Çok değerli fikirlerinizi, bilgilerinizi bizimle paylaştınız.
Estağfurullah.
İnşallah bir sonraki programda tekrar buluşuruz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, iki haftadır sivil toplum meselesini konuşuyorduk. İnşallah bir sonraki programda yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergün Yıldırım ve Ali Can'la 40 Ambar programını dinlediniz.